Ayrım 7. Ekmekçi Kadın, Xavier de Montepin. Sayfa 101. Rico'nun çektiği telgraf, Labrü'nün kız kardeşini yıldırımla vurulmuşa döndürdü. Fakat cesaretini kaybetmedi. Vakit geçirmeden fabrikaya gitmeye karar verdi. Evi ve yeğenini komşusuna emanet etti, hemen yola çıktı. Rico, sadakat göstermiş olmak için Bayan Berten geldiği zaman cenazenin yanında bulundu. Kadına teselli edici sözler söyledi. Sonra cinayeti anlattı. Suçlunun Jean Forty olması gerektiğini özellikle belirtti. Bayan Berten, "Nasıl olur?" dedi. "İmkan yok buna. Adli soruşturmada bazen hataya düşülebilir. Bunda da öyle olabilir. Ben bu işte bir erkek eli olduğunu zannediyorum. Bu işi Bayan Fortier'in yaptığına dair birçok delil var. Sorgu yargıcının yanına gidin. Sizi bekliyor. İsterseniz sizi götüreyim." "Çok teşekkür ederim Monsieur Rico. Şimdi sayın patronumun işlerini anlatayım. Beni çok severdi. Defterlerini muntazam tutardım. Şimdi o defterler ortada yok, değil mi? Hepsi yandı. Fakat aklımda kalanları tespit ettim. Kardeşinizin 201 frank borcu vardı. Yangın sırasında kasada para var mıydı? Maalesef pek çok para vardı. Mahvoldu mu hepsi? Hepsi. Eyvah, bu borç nasıl ödenir? Alacaklılar kardeşimi batakçı olarak bilecekler. Hayır madam, onun dürüst bir insan olduğunu herkes bilir. Ona da çocuğuna da acıyorlar. Hem borçları tamamen ödenir, kalmaz. Kim öder o borçları? Sigorta şirketleri öder. Peki, sigorta şirketlerinin olaydan haberi var mı? Evet. Sabahleyin mektup yazdım. Hepsi buraya müfettiş göndermiş. Zorluk çıkarlarsa, ölenin kız kardeşi ve yetimin vasisi olarak işe siz el koyarsınız. Öyle olacak. Ben yapamazsam işleri kardeşimin noterine havale ederim. Noteri bu sabah gördüm, o da sizi bekliyor. Gidip göreyim, demek her şeyi mahvoldu gitti. Çocuğa hiçbir şey kalmayacak mı şimdi? Fabrikanın arsası var sadece. Onu da paraya çevirmek zordur. Neyse, çocuk benim yanımda kalır. Benim malım mülküm onun olur artık. Cenazenin kaldırılması için müsaade aldınız mı? Evet madam, öğleden sonra saat 3'te kalkacak. Bayan Berten Rico'nun elini sıktı. Teşekkür ederim, size minnettarım, dedi. Ben patronu pek severim efendim. Üzüntüm onun yokluğundandır. Yoksa işim bozulmuş umurumda değil. O sırada noter geldi. Bayan Berten noteri daha önceden tanıyordu. Onunla uzun boylu konuştu. Noter, arsayı satmayın, ucuza gider. Belki çocuk ileride babasının fabrikasını yeniden kurar. Bunun için beklemelisiniz, dedi. Öğleden sonra cenazede bulunmak üzere her taraftan kafile kafile geldiler. Cenaze kaldırıldı. Törenden sonra Bayan Berten ile Rico Paris'e gittiler. Adliyede sorgu yargıcını buldular. Sorgu yargıcı, "Hiç merak etmeyin madam," dedi. "Bu cinayeti yapan kadını bugün yarın yakalayacaklardır. Suçlunun adalete verilmesiyle kardeşim geri gelmeyecek ki." "Efendim, bu bir tesellidir. Suçlu bulunur, cezalandırılırsa intikam alınmış olur. Benim sizi görmek istememin sebebi, kardeşiniz çocuğunu görmek için sizin yanınıza geldiğinde fabrikaya ne zaman döndü onu öğrenmek içindi. Çocuk benim yanımdaydı. Ağırca hastalandı. Telgraf çektim, geldi. O geldiği zaman çocuk iyileşmişti. Kardeşim bizde 2 gün kalacaktı. Fakat durmadı, ertesi gün hemen döndü." Rico, "Efendim, Monsieur Labrü bize de 2 gün kalacağını söylemişti," diye söze katıldı. "Peki ertesi gün hangi saatte hareket etti?" "Öğleden sonra saat 4:45'te. "Demek saat 9'da Paris'te olur. Bazı işleri için Paris'te kaldı, gece yarısı döndü. Kundakçı yangın çıkarılırken fabrikaya geldi. Kundakçı da kendisini ele vermemesi için Monsieur Labrü'yü öldürdü. Kundakçının bir kadın olduğunu söylüyorlar. kadın bu işi yapabilir mi? Kadın olmasına kadın, bunda hiç şüphemiz yok. Kardeşiniz bu kadını işinden atmış, bunu biliyor muydunuz?
Evet, onun yerine bir kapıcı alacak, kadını da benim yanıma gönderecekti.
Kadının bunlardan haberi var mı?
Zannetmiyorum. Size göre cinayetin sebebi ne?
İntikam duygusu ve hırsızlık.
Bir şey çalmış mı?
Çaldığı tespit edilemedi. Fakat çalmış olabilir.
Çünkü Monsieur Labrue odasının önünde öldürülmüş.
Kundakçı hırsızlık yapmayacak olsaydı odada ne işi vardı? Muhakkak kasadaki parayı çalmak istedi. Çaldı da. Kapıya gelince fabrika sahibini karşısında buldu ve onu öldürdü.
Hırsızlık şundan belli ki kasayı açtırdık. İçinden erimiş altın çıkmadı.
Demek şüpheler hep Fortier'de toplanıyor.
Başka bir iz bulamadık. Sizin şüphelendiğiniz bir kimse var mı?
Madame Bertin.
Efendim, kardeşimle son gelişinde konuşmuştuk. Döner yüzeyleri işleyen önemli bir makine keşfetmişti. Bu keşfini gizli tutuyordu. Yakında ortaya çıkaracaktı, bunları anlattı bana.
Sonra madam?
Planlarını da pek gizli tutuyordu. Sadece bir kişiye bahsetmişti.
Kardeşiniz bu sırrı kime söylemiş acaba?
Jacques Garut'a.
Veznedar Rico şaşkınlıkla yerinden fırladı. Yargıç alay eder gibi.
Aldanıyorsunuz madam, dedi.
Niye aldanıyormuşum?
Çünkü herkesten şüphe edilebilir,
ondan şüphe edilemez.
Niçin edilmesin?
Çünkü o çoktan öldü gitti.
Öldü mü?
Evet madam, Monsieur Labrue'nun paralarını ve evrakını yangından kurtarmak için kendini ateşe attı ve yangında öldü.
Veznedar Rico da yargıcı doğruladı.
Ben de gözlerimle gördüm. Garut'un girdiği odanın tavanı çöktü, dedi.
Demek öldü.
O halde ben aldanmışım, affedersiniz. Yangında öldüğünü işitmemiştim.
Sorgu yargıcı, rica ederim madam, af ne demek? Hepimiz adaletin meydana çıkmasına çalışıyoruz. Dediğim gibi, Bayan Jean Fortier'den başka suçlu yoktur. Bize vereceğiniz başka bilgi var mı?
Yok efendim.
Öyleyse buyurun. İcab ederse sizi gene rica ederiz.
Bayan Bertin ile veznedar yargıcın odasından çıktılar.
Jean Fortier papaza, Allah sizden razı olsun. Siz imdada yetişmeseydiniz biz mahvolurduk, dedi.
Bayan Darie, biraz sonra karnınızı güzelce doyurursunuz, dedi. Sonra çocuğu severek okşadı. Biraz uyu evladım, anne de yatağa uzansın, yorgunsunuz, dedi.
Jean Fortier kendini daha fazla tutamadı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra Bayan Darie kadınla çocuğu hazırlanan odaya götürdü.
Burada rahatça uyuyun. Yemek zamanı sizi kaldırırız, dedi.
Genç kadın minnet dolu bir ifadeyle, teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun, dedi.
Bu söz ihtiyar kadının gözlerini yaşarttı. Çocuğu öptü, dışarı çıktı.
Bayan Darie geriye döndüğünde papazla Etienne onlar hakkında konuşuyorlardı.
Etienne, kim bilir, dedi, kim bilir bunlar neden aç susuz kaldılar.
Madame Darie söze karıştı. Bu kadın buralardan değil, dedi. Uzaklardan geliyor. Bitkinliğinden belli.
Papaz, çok muzdarip bir kadın.
Etienne papaza, ben bu kadının bir portresini yapsam enteresan bir şey olur, dedi.
Bu kadına nasıl yardım edelim acaba, diye sordu papaz.
Para verelim, nereye gidecekse gider. Kimin nesi diye hiç sormayacak mısınız?
Niçin soralım?
Geçmişini öğrenmek için, zihni pek meşgul. Acaba vicdanını da meşgul eden bir kabahati var mı ki?
Bakalım soralım. Böylelikle vaaz ve nasihette bulunmuş olurum. Namuslu bir kadına benziyor.
Jean hakkındaki konuşma burada bitti. Papaz eline dua kitabını aldı.
Etienne resim fırçalarını çıkardı.
Sonra kurşun kalemle kadının hatırına kalan çizgilerini kağıda geçirmeye başladı.
Bu sırada kapı çalındı.
Postacı Paris'ten gelen gazeteyi papaza verdi. Papaz gazeteyi açtı, okumaya başladı. İkinci sayfada 3 cinayet başlığı dikkatini çekti. Papaz gazeteyi okudukça kaşları çatılıyor, yüzü gitgide kararıyordu. Nihayet hayretinden Allah Allah diye bağırdı. Etienne işini bıraktı, başını kaldırıp "Ne o? Ne var?" diye sordu. "Garip ve müthiş bir şey." Bayan Darie de merakla sordu. "Nedir o garip ve müthiş olan?" dedi. Papaz onlara yavaş sesle "Gelin buraya yaklaşın," dedi. Papazın yanına geldiler, oturdular. Papaz şu satırları okumaya başladı. "Dün gece Alfort Tuil'de bir cinayet oldu. Cinayetin çok evvelden tasarlandığı anlaşılmıştır. Monsieur Labrune'un fabrikası halen yerinde yoktur. Fabrika bir katil tarafından yakılıp kül edilmiştir. Fabrika sahibi fabrikaya döndüğü zaman kundakçı tarafından öldürülmüştür. Bu hadisede ölen yalnız fabrika sahibi değildir. Fabrikanın ustası olan Jack Garut da patronuna olan bağlılığını göstermek isterken can vermiştir. Fabrikayı geceleri Jean Fortier adında bir kadın bekliyordu. Kadının işine 2 gün önce son verilmişti. Yangını onun çıkardığı anlaşılıyor. Bu alçak kadın yangını gaz dökerek çıkarmış ve kuvvetlendirmiş, sonra da çocuğunu alarak kaçmıştır. Adliye ve polis bu kadını aramaktadır. Suçlunun özellikleri her tarafa bildirilmiştir. Suçlunun yaşı 26, saç çok kumral, yüz düzgün, göz koyu mavi, renk sarışın. Yanında 3,5 yaşında bir çocuk vardır. Bayan Darie ile Etienne gazete haberini büyük bir üzüntüyle dinlediler. Papaz haberi okuyup bitirince Bayan Darie, "Bizdeki kadına benziyor. Yanında çocuk da var." Yüzündeki ızdırap, "Demek bu alçak kadın cinayet işleyip buraya kaçmış," dedi. Papaz, "Sus bakalım abla," diyerek kadının sözünü kesti. "Bu kadın şu anda bizim misafirimiz. Hemen suçlamaya kalkmayalım bakalım. Suçlu ise elbette öğreniriz. Suçlu olduğunu anlarsan adalete teslim eder misin?" "Hayır, ben ihbarda bulunmam. Katilleri bulmak polisin görevidir, benim değil." Hizmetçi Brigitte bu arada geldi. Yemeğin hazır olduğunu söyledi. Papaz sordu, "Kadınla çocuk nasıl?" "Uyandırdım, yemeklerini hazırladım." "İyi, yemekten sonra kadınla konuşacağım." Yemekte hepsi neşeliydi. Hemen hemen hiç konuşmadılar. Papaz hizmetçiye, "Kahvemizi bahçeye getir. Bir fincan kahve de o kadına ver," dedi. 2 saatlik bir uyku ve yemekten sonra Jean hayli dirilmişti. Yemekte Brigitte kadına bazı şeyler sordu ise de bir cevap alamadı. Kadının bütün istediği şey köyde bir iş bulmaktı. Brigitte ona, "Şimdi bahçede papazla konuşurken istediğini ona söyle," diye tembih etti. "Acaba bir iş bulur mu dersiniz?" "O herkese yardım eder. Size de faydası dokunur." Papaz, Bayan Darie ve Etienne bahçedeydiler. Etienne kadının resmini tamamlamaya çalışıyordu. Brigitte kadını bahçeye çağırdı. Çocuk oyuncağını elinde tutuyordu. Papaz genç kadının yüzünü yakından inceledi. Bayan Darie sandalyesini nefretle çekti. Papaz kadına, "Yaklaşın madam," dedi. "Kahve buyurun, iyi gelir." Jean mahcubiyetle yavaş yavaş gelip oturdu. George da papaza yaklaşarak, "Bahçede oynamama müsaade eder misiniz? Çiçeklere dokunmam efendim," dedi. "Haydi git de oyna oğlum." Brigitte kahveleri getirdi. Etienne elindeki resimle meşgul görünüyordu. Papaz Jean'a sordu, "Nasıl, biraz rahat edebildiniz mi?" "Evet efendim, sayenizde biraz dirildim. Size çok teşekkür ederim." "Yolunuza devam edecek misiniz?" Jean kekeleyerek cevap verdi. "Burada kalmak istiyorum ama," dedi. Ben sizin beni korumanızı rica etmek için gelmiştim.
Demek siz doğrudan doğruya bana geliyordunuz, öyle mi?
Evet efendim, sordum, gösterdiler.
Benden ne istiyorsunuz?
Köyde bir iş bulmanızı rica edecektim. İki çocuğumu beslemek için.
Sizin iki çocuğunuz mu var?
Evet efendim. Biri 10 aylık, süt annede, o kız, bu da oğlan George.
Çocuklarınızın babası nerede?
Can'ın gözlerinden iki damla yaş döküldü.
Öldü, dedi.
Niçin bu köyde kalmak istiyorsunuz? Burası ufak bir yer, iş bulunmaz. Kalabalık şehirler daha iyidir.
Buraya gelmezden evvel bir şehirde falan iş aradınız mı?
Evet efendim, bir işteydim.
Neden ayrıldınız?
İstemeyerek terk ettim efendim. Bana verdikleri işi yapamadığım için yol verdiler. Birkaç gün sonra işimden ayrılacaktım. Fakat çok üzüntülü bir olay sonucu işimi terk ettim.
Size iş bulmak için kim olduğunuzu belirten bazı kağıtlar lazım. Evrak isterler.
Evrak mı?
İşe girmek için kefil göstermek gerekir. Yoksa işe almazlar.
İsminiz ne sizin?
Jean.
Kocanızın soyadı neydi?
Fortier.
Benim adım Jean Fortier'dir.
Jean Fortier. Demek siz Alfort Tuil'den geliyorsunuz.
Jean titreyerek, "Siz hepsini biliyorsunuz," diye inledi.
"Evet, hepsini biliyorum. Polisin sizi takip ettiğini de biliyorum."
"Beni mi?
Beni polis mi takip ediyor?
Beni ne ile suçluyorlar?"
"Monsieur Labrie'yi öldürmek ve fabrikayı yakmak suçuyla."
Kadının yüzünde bir dehşet ifadesi belirdi.
"Yalan," dedi.
"Bu yalan efendim. Allah şahidim olsun, dünyada en sevdiğim evlatlarımın başına yemin ederim ki ben suçsuz bir insanım. Ben suçsuz zavallı bir kadınım."
"Madem ki suçsuzsunuz, niye kaçıyorsunuz?"
"Niye mi kaçıyorum? Evet, hakkınız var. Asıl kaçtığım için beni suçlu zannediyorlar. Mahvoldum zannederek kaçıyorum. Halbuki benim elimde suçsuz olduğuma dair kesin vesikalar vardı."
"Nedir o vesikalar?"
"Yangında yandı gitti sayın peder. Ben her şeyi size anlatacağım. Bütün bunlar beni mahvediyor. Sefil ve perişan bir durumdayım."
"Size nasıl inanayım?"
"İnandırmak zor. Ama ben anlatayım da siz bundan bir sonuç çıkarırsınız elbette."
Kadın bunu söyledikten sonra arada bir hıçkıra hıçkıra ağlayarak kocasının fabrikada nasıl öldüğünü, Jacques Garut'un tekliflerini, ondan almış olduğu mektubu, gece nasıl yangın çıktığını, yangın çıkınca dışarı fırladığını, Jacques Garut'u elinde bıçakla Monsieur Labrie'nin cesedinin yanında olduğunu, Jack'ın kendisini nasıl tehdit ettiğini ateşli ateşli anlattı. Sonra şunları ilave etti. "Mektubun önemini işte o zaman anladım. Meğer sözüne ettiği servet, fabrikatörden çalmayı aklına koyduğu paralarmış. Hemen odaya gidip mektubu almak istedim. Fakat odanın tavanı çöktü. O sırada koşup gelen herkes yangını benim çıkardığımı söylüyordu. Asabım fena halde bozuldu. Çok korktum, çocuğu alıp kaçtım. Buraya geldim. Bütün hakikat bundan ibaret."
Jean'ın anlattıklarına herkes inanmıştı. Ama gene de açıklanması gereken bazı konular vardı. Çocuklarının başına yemin eden annenin söylediği doğrudur kuşkusuz. Ama Jacques Garut'un kendini yangının içine atmasına ne demeli?
Jacques Garut patrona bağlı olduğu için mi ölmüş? Katiyen, asla.
Gazeteler öyle yazıyor.
Eğer o da öldüyse ben artık kurtulamam demektir. Çünkü ben yargıç huzurunda onunla yüzleşmek isterdim. Çünkü benim karşımda yalan söyleyemez.
"Merak etmeyin kızım," dedi.
"Kaçmasaydınız elbette ki iyi olurdu. Kaçmak bir kabahattir kuşkusuz. Herkes sizi suçlasa da yüzünüz ve tavrınız sizin masum olduğunuzu gösteriyor."
"Yargıçlar böyle şeylere bakmazlar," diye inledi Jean. Bilemem. Bence şimdi siz Paris'e gidin. Yargıcı bulun. Kendinizi tanıtın. Beni arıyorlarmış. Kaçabilirdim ama kaçmıyorum. İşte size geldim. Gerçeğin meydana çıkması için sizinle çalışmaya hazırım deyin. Jean papazın sözlerini dehşetle dinledi. Hapishane kapısını kendim açmış olurum o zaman. Önce çocuklarımdan ayırırlar beni. Bunun önüne geçilemez. Kaçtığınız için sizden şüphelendiler. Özelliklerinizi de her tarafa bildirmişler. Sizi mutlaka bulurlar. En iyisi teslim olmaktır. Ben de sizinle beraber geleyim. İlgililere sizin masum bir insan olduğunuzu söylerim. Jean başını ellerinin arasında tutarak Allah'ım, Allah'ım dedi. Fakat çocuklarım, George'um, küçük kızım ne olacak? George annesinin sesini işitince Anneciğim ağlıyor musun? Benim için mi ağlıyorsun? Dedi. Annesi çocuğunu kucakladı. Onu öptü, öptü. Küçük başını göğsüne bastırdı. Bu sırada kapının zili hızlı hızlı çalmaya başladı. Dışarıdan bazı sesler duyuldu. Papazın evini ona ben gösterdim. Papazın evine girdiğini ben gördüm. Jean şiddetle titremeye başladı. Benden bahsediyorlar, beni arıyorlar, dedi. Çocuğunu tekrar kucakladı. Brigitte kapıyı açtı. İçeriye 4 jandarma ile bir jandarma subayı, 20 kadar da köylü birden doldular. Yanlarında bucak müdürü de vardı. Bucak müdürü papazdan özür diledi. Kanuni bir vazife yapmaya geldiklerini bildirdi. Papaz ona doğru ilerledi. Buraya niçin geldiğinizi biliyorum, dedi. Jean Fortier adında bir kadını arıyorsunuz, değil mi? Evet efendim, adam öldürmekten ve yangın çıkarmaktan sanık Jean Fortier adında bir kadın arıyoruz. Jean ileriye atıldı. Bu yalan efendim, ben suçsuz bir insanım, dedi. Suçlu olup olmadığınız beni ilgilendirmez. İsminiz Jean Fortier mi? Evet. Bucak müdürü işaret verdi. Jandarma temini ilerledi. Kanun namına sizi tutukluyorum, dedi. Jean şiddetle başını kaldırdı. Pekala, beni tutuklayın, hapse atın, idam edin. Ama ben gene masumum, diye haykırdı. Çocuk korkmuştu. Anneciğim, anneciğim, diye bağırmaya başladı. Jandarma teğmeni jandarmalara döndü. Kelepçeyi takın, dedi. Kadıncağız başını yere eğdi, ellerini uzattı. Jandarma kelepçeyi bileğine geçirdikten sonra ''Tamam'' dedi. ''Haydi yürü bakalım.'' Çocuk annesiyle birlikte gelmek istedi fakat jandarma bırakmadı. ''Jean, beni çocuğumdan ayıracak mısınız?'' dedi. ''Evet, cezaevine ancak siz girebilirsiniz. Siz cezaevine, çocuk da yetimhaneye gidecek.'' Papaz ''Çocuk yetimhaneye gitmesin, benim yanımda kalsın.'' dedi. Beraat ederseniz gelip çocuğu benden alırsınız. Eğer mahkum olursanız çocuğunuzu gene terk etmeyeceğimi Tanrı'nın huzurunda yemin ederek vaat ediyorum, dedi. Bayan Darie papazın yanına doğru ilerledi. Zavallı kadın, korkma, ağlama. Çocuk için hiç merak etme. Çocuğun yeni bir anne buldu. Ben ona evlat gibi bakarım. Benim de bu yaşlarda bir çocuğum vardı, onu kaybetmiştim. Şimdi onu bulmuş oldum, dedi. Jean ağlıyordu. Yavrumdan ayrılmak ha? Bu nasıl olur? Diye hıçkırıyordu. George ise hala anneciğim diye ağlıyordu. Jean Fortier çocuğunu tekrar öperek sen de beni öp, sarıl evladım, dedi. Sonra Bayan Darie'ye dönerek hanımefendi artık onu gözümün önünden götürün. Çünkü gördükçe mahvoluyorum, dedi. Sonra jandarmalara, haydi artık beni götürün, dedi ve kapıya doğru ilerledi. Rahip Jean Fortier ile beraber kapıya kadar ilerledi. Jean kapıdan çıkarken papaza, pederim duanızı esirgemeyin, bundan sonra Allah'ın yardımına daima muhtacım, diyerek papazın önünde diz çöktü. Papaz ona, evladım, dedi. Cenab-ı Hakk'ın merhameti üzerinde daim olsun. Şimdiki halde deliller seni suçlu gösteriyor. Fakat ben senin suçsuz bir insan olduğuna inanıyorum. Oradakilerin hepsi teessürlerinden ağlıyorlardı. Papaz, haydi kızım dedi, cesur ol. Allah'ın kudretinden ümidini hiç kesme. O daima bağışlar. Jandarmalar canı götürdükten sonra ressam Etienne, ben enteresan konuyu buldum dedi. Göreceksiniz, yapacağım tablo çok meşhur olacak. 7. ayrımın sonu. Sayfa 115.